Ayrım 11 Maceracılar Wilbur Smith Sayfa 150 13. Bölüm. Bruce koltuğun üstüne eğilen Charmaine'in burnunu gıdıklamasıyla uyandı. Bruce botlarının bağını gevşetip miğferiyle tüfeğini yanına bıraktıktan sonra sızıp kalmıştı. Charmaine boğuk sesle gülerek "Horlamıyorsun Bruce" diye onu tebrik etti. Erkek uykulu uykulu doğruldu. "Saat kaç?" "5'e yaklaşıyor. Sana mutfakta kahvaltı hazırladım." "Busiye nerede?" "Giyiniyor. Sonra onları trene götürecek." Bruce dilini dişlerinde gezdirdi. "Ağzımın içi pas gibi." "Öyleyse seni günaydın diyerek öpmeyeceğim Mon Kapitan." Gözleri pırıl pırıl parlayan Charmaine doğruldu. "Fakat tıraş olman için gerekli şeyler mutfakta." "Jandarmalarından birini yollayarak onları trenden aldırttım. Oradaki muslukta yüzünü falan da yıkayabilirsin." Bruce botlarını bağlayarak onun ardı sıra mutfağa giderken uyuyan adamların üstünden atladı. Charmaine "sıcak su yok" diye özür diledi. "Tek derdim de bu işte." Bruce masaya gidip özel küçük çantasını açtı. Ustura, diş fırçası, sabun ve tarağını çıkardı. Charmaine itiraf etti. "Senin için kümese baskın yaptım. 2 yumurta buldum. Bunları nasıl pişireyim?" "1 dakika haşla." Bruce ceketini ve gömleğini çıkararak musluğu açtı. Yüzünü ve başını bol suyla yıkarken hoşnutlukla içine çekti. Sonra aynasını musluğun üstüne dayayıp yüzünü sabunlayarak tıraş oldu. Charmaine onun yanında durarak belli bir ilgiyle seyretti. "Sakalını kesmene üzüldüm. Bir misk faresinin kürküne benziyordu. Hoşuma gitmişti." Bruce ona gülümsedi. "Belki bir gün senin için sakal uzatırım. Gözlerin menekşe mavisi Charmaine." Genç kadın dudak büktü. "Bunu çok uzun süre sonra anlayabildin." Teni ipek gibiydi ve serin duruyordu. Boyasız dudakları koyu pembeydi. Arkaya topladığı saçları gözlerinin iriliğine ve çıkık elmacık kemiklerini daha belirli hale koymuştu. Bruce Hindistan'da şer kaplan anlamına gelir diyerek yan gözle ona baktı. Genç kadın dudak bükmekten vazgeçerek yalandan kükredi. Dişleri çok beyaz ve düzgündü. Birden şaşıran Bruce az kalsın usturayla yüzünü kesiyordu. Bir kahkaha attı. "Sabah kahvaltısından önce şaka yapan bir kadına dayanamam. Bu yüzden sindirim düzenim bozulur." "Kahvaltı!" Charmaine koşarak ocağa gitti. "Tam zamanında yetiştim." Saatine bakıyordu. "1 dakika ve 20 saniye beni bağışlayacak mısın?" "Sadece bu kez, bir daha asla." Bruce dişlerini ovup yüzünü yıkadıktan sonra saçlarını da taradı ve sofraya geldi. Charmaine onun için masanın başına bir sandalye yerleştirmişti. "Kahvene kaç şeker atayım?" "3 lütfen." Bruce yumurtanın tepesini kırarken fincanı getirip önüne bıraktı. "Senin için kahvaltı hazırlamak hoşuma gidiyor." Bruce karşılık vermedi. Bu tehlikeli konuşmaydı. Charmaine onun karşısına oturup dirseklerini masaya dayayarak çenesini avuçlarına aldı. "Çok hızlı yemek yiyorsun." Bruce kaşını kaldırınca ekledi. "Ama hiç olmazsa ağzın kapalı yiyorsun." Bruce ikinci yumurtayı yemeye koyuldu. "Kaç yaşındasın?" "Erkek 30 dedi. "Ben 20'sindeyim. 21'ime basacağım yakında." "Olgun sayılacak yaşa gelmişsin." "Ne iş yapıyorsun?" "Bruce askerim dedi." "Hayır değilsin." "Pekala, avukatım." Charmaine ciddi ciddi, "akıllı olman gerek" diye mırıldandı. "Dahi olduğum için buradayım zaten."
"Evli misin?"
"Hayır, evliydim. Bu nedir, resmi soruşturma mı?"
"Karın öldü mü?"
"Hayır." Bruce üzüntüsünün yüzünden okunmasına engel oldu. Bunu daha kolaylıkla yapabiliyordu artık.
"Ya."
Charmaine bir kaşık alarak onun kahvesini karıştırmaya koyuldu.
"Peki güzel mi?"
"Hayır. Evet, öyle sanırım."
"Nerede şimdi?"
Sonra telaşla ekledi. "Özür dilerim, üstüme vazife değil." Bruce fincanı onun elinden alarak kahveyi içti. Sonra saatine baktı. 5'i çeyrek geçiyor. Gidip Mike Hague'i almam gerek.
Charmaine hemen ayağa kalktı. "Ben hazırım."
"Yolu biliyorum. En iyisi sen istasyona git."
"Seninle gelmek istiyorum."
"Neden?"
"Sadece istiyorum işte."
Bir neden aradı.
"Bebeği görmek istiyorum."
"Sen kazandın." Bruce çantasını aldı ve birlikte salona geçtiler. Giyinmiş olan Busiye orada adamlarını trene götürmeye hazırlanıyordu. "Madame Cartier ile ben doktora almak için misyona gidiyoruz. Yarım saat sonra döneriz. Bu arada hepiniz trene binmiş olmalısınız."
Peki yüzbaşı.
Bruce verandada oturan Rafi'ye seslendi. Misyona gidecek malzeme ve yiyecekleri yükledin mi?
Hepsi Ford'un arkasında patron.
İyi, nöbetçileri topla ve istasyona götür. Makiniste istimin hazır olmasını söyle. Teğmen Haig'le döner dönmez hareket edeceğiz.
Peki patron.
Bruce ona küçük çantasını verdi. Bunu da trene götürüver Rafi. Sonra gözleri zencinin ayakları dibindeki büyük mukavva kutulara ilişti. Bunlar nedir? Rafi utandı.
Birkaç şişe bira patron. Eve dönerken susayacağımızı düşündüm.
Bruce güldü. Aferin sana. Onları iyi bir yere koy ve ben dönene dek hepsini de bitirme.
Rafi size bir iki şişe ayırırım diye söz verdi.
Bruce gel bakalım kaplan kız diyerek Shermaine'i Ford'a götürdü. Genç kız bir öncekine göre ona daha sokulup oturdu. Yine ayaklarını altına almıştı. Beton yoldan çıkınca iki sigara yakıp birini adama verdi.
Buradan ayrılacağıma seviniyorum derken sislerin hafif hafif yükseldiği bataklığa bakıyordu.
Paul öldüğünden beri buradan nefret ettim. Bataklıklardan da, sivrisineklerden de, çevredeki ormanlardan da nefret ediyorum. Gideceğimize seviniyorum.
Bruce nereye gideceksin diye sordu.
Bunu düşünmedim. Herhalde Belçika'ya döneceğim. Kongo'dan uzak olsun da neresi olursa olsun. Bu sıcaktan kurtulup soluk alabileceğim bir yerlere gideceğim. Hastalık ve korkudan uzaklaşacağım. Yarın kaçmak zorunda olmayacağımı bileceğim bir yere gideceğim. İnsan yaşamının anlamı olan bir yerde bu cinayetler, yakıp yıkmalar ve ırza geçmelerden uzak olacağım.
Bruce ben Afrika'da doğdum diye anlattı ama o zamanlar bir yargıcın tokmağı, otomatik bir tüfeğin dipçiği değildi. O zamanlar yaylım ateşle oy vermezdin. Hafif sesle ve üzüntüyle konuşuyordu. O zamanlar nefret yoktu. Fakat artık bilemiyorum. Ben de geleceği pek düşünmedim.
Bir süre ses çıkarmadı. Misyona giden yola sapınca mırıldandı.
Her şey çabucak değişti. Kongo'ya gelene dek bunun nasıl böyle çabuk olduğunu anlayamamıştım.
Burada mı kalacaksın Bruce? Yani Kongo'da mı?
Erkek hayır diye karşılık verdi. Bu kadarı yetti. Neden savaştığımı bile bilmiyorum.
Sigarasını camdan attı. Misyon binaları karşılarındaydı.
Bruce arabayı hastanenin önüne park etti ve yan yana sessiz sedasız oturdular.
Bruce başka bir ülke olmalı diye fısıldadı. Eğer varsa bunu bulacağım.
Kapıyı açarak indi. Shermaine de kayıp direksiyonun arkasından geçerek onun ardı sıra gitti. Yan yana hastaneye doğru yürüdüler. Erkek onun elini tutarak hafifçe sıktı. Shermaine'in parmaklarının basıncını da duydu. Kızın başı omzunun hemen üstüne erişiyordu ancak.
Mike Haig ile rahip Ignatius kadınlar koğuşunda işe daldıklarından Ford'un geldiğini duymamışlardı.
Bruce günaydın Mike diye seslendi. Bu süslü kılık da ne?
Mike Haig başını kaldırarak gülümsedi.
Günaydın Bruce, merhaba Shermaine.
Sonra üstündeki rengi soluk rahip cübbesine baktı.
Bunu Ignatius'tan ödünç aldım. Boyu biraz uzun ve beli de dar ama bir hastane koğuşu için savaş kılığından daha uygun.
Shermaine size yakışıyor doktor Mike dedi.
Birinin bana yine doktor dediğini duymak ne güzel.
Yüzü bir gülüşle aydınlandı. Herhalde bebeği görmek istiyorsun Shermaine.
Bebek iyi mi?
Mike bebek de annesi de iyi diye karşılık verdi.
Shermaine'i Arap kıvırcığı siyah saçlı kadınların yattığı yatakların arasından geçirerek köşeye götürdü.
Bebeği kucağıma alabilir miyim?
Ama uyuyor Shermaine.
Oh ne olur.
Bu yüzden öleceğini sanmıyorum, al bakalım.
Bruce gel bak ne güzel değil mi?
Minik siyah bebeği göğsüne dayamıştı. Bruce eğilerek ona baktı.
Çok hoş diyerek Ignatius'a döndü. Söz verdiğim malzeme ve kumanyayı getirdim. Lütfen onları arabadan alması için bir adamınızı yollar mısınız?
Sonra Mike Haig'e bak. Demen değilsen iyi olur Mike. Hareket etmek üzereyiz.
Mike Bruce'a bakamayarak boynundaki stetoskopla oynamaya başladı.
Senin de geleceğimi sanmıyorum.
Bruce şaşırarak onun karşısına dikildi.
Ne?
Burada Ignatius'la kalmayı düşünüyorum. Kendisi bana bir iş teklif etti.
Çıldırmış olmalısın Mike.
Haig belki diyerek bebeği Shermaine'in kucağından aldı ve annesinin yanındaki beşiğe yatırdı. Çarşafı da minik vücudun üstüne örttü.
Ama belki de deli değilim.
Eliyle koğuştaki yatakları işaret etti.
Burada çok iş olduğunu kabul etmelisin.
Genç adam ona umutsuzlukla baktıktan sonra Shermaine'e döndü.
Onu kandırmalısın. Belki bu işin ne kadar boş olduğunu ancak ona sen anlatabilirsin.
Charmaine başını salladı. Hayır, Bruce, bunu yapmayacağım.
Mike, Tanrı aşkına mantıklı ol. Bu hastalık yuvası, ıssız yerde kalamazsın sen.
Seninle arabaya kadar geleyim Bruce. Acelen olduğunu biliyorum.
Onları yan kapıdan çıkardı. İkisi arabaya binerlerken Ford'un şoför camının yanında bekledi. Bruce elini uzatınca Mike bu eli tuttu. Güle güle Bruce. Her şey için teşekkür ederim.
Tanrı'ya emanet ol Mike. Herhalde bu mezhebe girecek ve insanlığın kurtarılması için çalışacaksın.
Bunu bilemiyorum Bruce. Pek sanmam. Sadece tek bildiğim işi yeniden yapabilmek için bir fırsat istiyorum. Şimdiye dek borçhanesine yazılan korkunç hesabı son dakikada biraz azaltmayı arzu ediyorum.
Bruce, senin kaybolduğunu rapor edeceğim diye mırıldandı. Öldüğünün sanıldığını bildireceğim. Üniformanı nehre at.
Bunu yapacağım. Doktor geriledi. İkiniz birbirinize iyi bakın.
Charmaine gülümsemeye çalışarak ciddi konuştu.
Ne demek istediğinizi anlayamadım.
Mike gülümsedi. Ben kandırılamayacak denli yaşlı bir köpeğim. Birlikte mutlu olmak için çaba gösterin.
Bruce freni boşaltınca Ford hareket etti. Mike el sallarken yüzü bir gülüşle aydınlanmıştı.
Yolunuz açık olsun çocuklar.
Au revoir, Doktor Mikhail.
Tanrı'ya emanet ol Mike.
Bruce dikiz aynasından arkaya baktı. Vücuduna uymayan cübbeyi giymiş olan adam dimdik duruyordu. Ve onda kendine güvenen gururlu bir hal vardı. Mike bir daha el salladıktan sonra dönüp telaşla hastaneye girdi. Ana yola erişene dek ikisi de konuşmadılar. Charmaine hafifçe Bruce'a yaslanmış kendi kendine gülümsüyordu. İki yanı ağaçlıklı yola bakmaktaydı.
O iyi bir insan Bruce.
Lütfen bana bir sigara yak Charmaine. Bundan söz etmeyi istemiyordu. Sözlerle kirletilebilecek konulardan biriydi bu.
Bruce kavşakta ağırlaşarak arabayı ikinci vitese taktığı anda birden başını sola çevirdi. Sapmadan yolun boş olmadığına bakıyordu, sonra tanrım diye içini çekti.
Charmaine sigarasını yakarak başını telaşla kaldırdı.
Ne var Bruce?
Bak, yolun 100 metre ilerisinde ormanın kıyısına park edilmiş 6 ağır taşıttan oluşmuş bir konvoy vardı. İlk 5'i üstleri branda kaplı askeri kamyonlardı. 6.'sı ise üstünde Shell şirketinin işareti bulunan parlak sarı ve kırmızıya boyalı bir benzin tankeriydi. En öndeki kamyonun arkasına lastik tekerlekli 10 kiloluk türden bir tank savar topu takılıydı. Bunun uzun namlusu havaya kaldırılmıştı. Taşıtların çevresinde değişik üniforma ve miğferleri olan en az 60 adam vardı. Kimi otomatik silahlar, kimi eski tip tüfekler takmıştı. Çoğu durmuş yolun kıyısındaki otların orada su döküyordu. Ötekiler toplaşmış aralarında konuşmaktaydı.
Korkudan sesi kısılan Charmaine mırıldandı.
''General Moses!''
Bruce yere yat diye emrederek serbest eliyle onu aşağıya itti. Gaz pedalına sonuna dek basıp ana yola çıkarken Ford şiddetle sallandı. Bruce direksiyonu düzelterek dikiz aynasına bir göz attı. Arkada kalan adamlar birden şaşırmışlardı. Ford'un motor sesi onların bağırışmalarını bastıramıyordu. Bruce ileriye baktı. Onları gizleyip bataklığın üstündeki beton yoldan geçirecek olan dönemece daha 100 metre vardı.
Charmaine dizüstü doğrulmuş arka tarafa bakmaya çalışıyordu.
Bruce yerden kalkma diye gürleyerek onun başını sertçe aşağıya itti.
Bunları söylerken birden yolun kıyısından topraklar havalanmaya başladı. Arkadan makineliyle ateş açılmıştı. Dönemece birkaç saniye kalmıştı. Az sonra arkadan gelen mermiler arabaya isabet ederek sallanmasına neden oldular. Ön cam çatlayıp donuk bir renk alarak örümcek ağı gibi oldu. Ön paneldeki saatin camı tuzla buz olup küçük parçalar Charmaine'in saçlarına doldu. İki mermi koltuğa isabet edip deriyi paralayarak içindeki plastik maddeleri dışarıya çıkardı. Bruce haykırdı, gözlerini kapat.
Sonra ön cama bir yumruk attı. Kıstığı gözlerini açınca açtığı delikten dışarısını görebildiğini fark etti. Neyse dönemece gelmişlerdi ve Bruce direksiyonu kıvırarak neredeyse iki tekerlek üstünde yola daldı. Artık son hızla beton geçide giriyorlardı.
''Bir şeyin yok ya Charmaine.''
''İyiyim, ya sen?''
Aşağıya gizlenmiş olan kadın doğruldu. Bir cam parçası yanağını çizmiş kanıyordu. Gözleri korkudan daha da irileşmişti. Busiye ve Henry'nin harekete hazır olduklarını umarım. Bu namussuzlar 5 dakikaya kalmadan peşimize takılacaklardır. Kilometre saati 120'yi gösterirken bataklığı geçip Port Reprieve'in ana yoluna çıktılar. Bruce Corna'ya dayanarak tehlikeyi haber vermek için sürekli çalmaya koyuldu. Bir yandan da Tanrım ne olur hazır olsunlar diye mırıldanıyordu. Yolun boş ve otelin de terk edilmiş gibi durduğunu görünce biraz rahatladı. İstasyona giderlerken hala korna çalıyordu. Arkalarında kocaman bir toz bulutu yükselmekteydi. Şiddetle frene basarak Ford'u istasyona sokup platformun önünde durdu. Busiye'nin adamlarından çoğu trenin önünde bekliyordu. Busiye de karısı ve küçük bir grup kadınla son vagonun yanındaydı. Bruce arabanın açık camından onlara haykırdı. ''Kadınları trene bindirin. Haydutlar arkamızda. Hemen hareket ediyoruz.'' Busiye hiç sesini çıkarmadan kadınları toplayıp hemen vagonun çelik merdivenine götürdü. Bruce da arabayla platformda ilerleyerek bağırmaya devam etti. ''Binin, Tanrı aşkına acele edin. Geliyorlar.'' Lokomotifin yanında fren yaparak kabak kafalı makiniste haykırdı. ''Hareket et. Bir saniye bile vaktimiz yok. Son hızla gideceksin. Haydutlar peşimizde. 5 dakikaya kalmaz burada olacaklar.'' Makinist her zamanki gibi nazik nazik ''Evet Monsieur'' demeye gerek görmeden hemen başını pencereden içeriye çekti. ''Gel Charmaine.'' Bruce onu elinden tutarak sürüklercesine arabadan çıkardı. Birlikte kapalı vagonlardan birine koştular. Bruce kadını basamaklardan yukarıya itti. Aynı anda tren hareket ettiği için Charmaine dengesini kaybederek Bruce'un üstüne düştü. Erkek de sendeledi ve birlikte tozlu platforma yıkıldılar. Tren hızlanmış gidiyordu. Bruce çocukluğundan kalma bir karabasanı anımsadı. Bir trenin arkasından koşup onu asla yakalayamıyordu. Charmaine'le ayağa fırlarken paniğini bastırmaya çalışarak bağırdı. ''Koş, koş!'' Vagonlar önlerinden geçiyordu. Güçlükle ikinci vagonun kol demirini tutabildi, sıkıca yapıştı. Bir kolunu da Charmaine'in beline atmıştı. Başçavuş Ruffaro eğilip Charmaine'i bir kedi yavrusuymuş gibi boynundan tuttuğu gibi içeriye aldı ve sonra Bruce'a uzandı.
''Böyle oyunlar oynamaya devam edersen bir gün seni kaybedeceğiz patron.''
Charmaine soluk soluğa ona yaslanıp kaldı. ''Affedersin Bruce.'' ''Neyse bir yerimize bir şey olmadı.'' Ona gülümseyebildi. ''Şimdi o kompartmana girmeni ve çıkabileceğini söyleyene dek orada kalmanı istiyorum, anlıyor musun?'' ''Evet Bruce.'' ''Haydi git.'' Sonra Rafi'ye döndü. ''Vagonun tepesine çıkalım başçavuş. Ateş açacaklar bize. O haydutlarda bir tank savar topu var ve ta tepeye tırmanana dek kasabadan da görüleceğiz.'' Vagonun üstüne tırmandıklarında tren Port Reprieve'den çıkmıştı. Tepeye tırmanmak için ilk dönemece giriyordu. Güneş ufku sıyırarak iyice ortaya çıkmıştı. Bataklığın sisi de kalktığından aşağıda kalan tüm kasabayı görebiliyorlardı. General Moses'in konvoyu beton geçidi aşarak ana caddeye giriyordu. Bruce onları seyrederken öndeki kamyon yolun ortasında birden dönerek durdu. Adamlar tentenin altından çıkarak tank savar topunun çevresine toplandılar. Topu bağlı olduğu yerden çözerek ateş etmek için hedefe doğru çevirdiler.
''Rafi, o Arapların ömürlerinde bu topu hiç kullanmamış olmalarını dilerim.'' diye söylendi.
Bruce düşünceli düşünceli karşılık verdi. ''Bunu kısa süre içinde anlayacağız.'' Bir yandan da trene bakıyordu. En son vagonda Busiye, 4 kadın ve 2 çocuktan oluşan grubu korumak için başlarında duruyor, bu haliyle koyunları savunan beyaz tüylü bir çoban köpeğine benziyordu. Vagonun çelik yanının dibine çömelmiş olan Andre de Suriye ve 6 jandarma 2 breni çevirerek hedefi ayarlıyorlardı. Her an ateş açmaya hazırdılar.
''Rafi, ne bekliyorsunuz?'' diye gürledi. ''Şu tank savar topuna isabet ettirin, ateşe başlayın.''
Askerler tüfeklerine sarılıp yaylım ateşe başladılar. Sonra ağır makineliler de onlara katıldı. Her ateşte Andre'nin miğferi gözlerine doğru kayıyor ve genç adam bunu geri itmek için duruyordu. En öndeki vagonun üstünde yatan Wally Henry profesyonellere özgü bir biçimde ateş etmekteydi. Tank savar topunun çevresindeki haydutlar dağıldılar. Sadece içlerinden birini yolda yatar bıraktılar. Ama Bruce zırhlı top kalkanının arkasındaki miğferli adamları görebiliyordu. Birden tank savar topunun namlusundan uzun beyaz bir duman çıktı. Gülle dev bir sürünün kanat çırpması gibi bir ses çıkararak trenin üstünden geçti.
''Rafi ıska geçti.'' dedi.
İkinci gülle aşağıda kalan ağaçların arasına düşünce de ''altta kaldı.'' diye bağırdı. Bruce üçüncüsü tam boğazımıza isabet edecektir dedi. Ama bu trenin arkasına geldi. Adamlar zırh paralayıcı gülleler kullanıyorlardı. Neyse ki yüksek güçte patlayıcıları yoktu. Çünkü yüksek güçteki patlayıcıya özgü sarı dumanlar yerine güllenin çarpma sesini ve trenin sarsılmasını duydular. Bruce endişeyle hasarı anlamaya çalıştı. Arka vagonlardaki kadın ve erkekler sarsılmışlardı ama hiçbirine bir şey olmamıştı. Tam rahat bir soluk alacağı sırada olanı anlayarak dehşetle içini çekti. Bağlama çengeline isabet ettirdiler. Son vagonun çengelini paraladılar. Aradaki açıklık gittikçe artmaya başlamıştı bile. Son vagon bir kertenkelenin kesilmiş kuyruğu gibi aşağı kayıyordu. Bruce ellerini ağzına götürerek ''Atlayın!'' diye aykırdı. ''Vagon hızı almadan atlayın!'' Belki de onu duymadılar ya da hareket edemeyecek kadar sersemlemişlerdi. Çünkü kimse kımıldamadı. Vagon gittikçe hızlanarak tepeden aşağıya, kasabaya doğru inmeye başladı. General Moses ve bekleyen adamlarına doğru gidiyordu. ''Ne yapabiliriz patron?'' Bruce hiç dedi. Bruce'un çevresindeki ateş edenler durdular. Hepsi, hatta Wally Henry bile bayır aşağı inen vagona baka kalmıştı. Bruce, yaşlı Busiye'nin eğilip karısını ayağa kaldırdığını, kendisine doğru çektiğini, karı kocanın kendisine doğru baktıklarını görünce boğazına bir şeyin tıkandığını hissetti. Busiye veda eder gibi sağ elini havaya kaldırıp indirdi, sonra hareketsiz durdu. Onun arkasındaki Andre de Surye, Bren'i bırakıp miğferini çıkarmıştı. O da Bruce'a bakıyordu ama el salladı. Kasabadaki tank savar topu belirli aralıklarla patlıyordu. Fakat Bruce'un bunu duyduğu bile yoktu. Haydutların vagonu karşılamak için istasyona koşuşmalarını seyrediyordu. Vagonun yavaş yavaş hızı kesildi. İstasyona girerek hattın sonuna gelince sarsılıp durdu. Haydutlar bir böceğin başına üşüşen karıncalar gibi vagona saldırdılar. Bruce birbirini izleyen tüfek seslerini duydu ve güneşte parlayan süngüleri fark etti. Birden arkasını döndü. Tepeye yaklaşmışlardı. Trenin altında hızlandığını hissediyordu fakat rahatlayamamıştı. Gözleri yanıyor, boğazına tıkanan bir şey ona acı veriyordu. Rafi yanında homurdandı. Zavallılar, ah zavallılar. Sonra tren yine gürültüyle sarsıldı. Tank savar topunun güllesi isabet etmişti yine. Bu kez öne, lokomotife çarpmıştı gülle. Kaçan buhar çığlık gibi bir ses çıkardı. Trenin hızı azalır gibi oldu. Gücünü kaybetmişe benziyordu. Fakat bayıra geldikleri için tren aşağıya inerken kendiliğinden hızlandı. Yalnız lokomotiften bembeyaz buharlar fışkırıp duruyordu. Bruce lokomotifin ağır yara aldığını anlamıştı. Telsizi açtı. ''Makinist, beni duyabiliyor musun? Durum çok mu kötü?''
''Göremiyorum yüzbaşı. Çok buhar çıkıyor.'' Fakat kadran basıncın hızla düştüğünü gösteriyor.
Bizi tepeden indirmek için elinden geleni yap. Durmadan önce karşı düzlüğe erişmemiz gerekli. Bu çok önemli. Eğer bu yanda durursak kamyonlarıyla bize yetişebilirler.
Elimden geleni yapacağım yüzbaşı.
Tepeden hızla indiler ama düzlüğe varır varmaz hızları hemen azaldı. Bruce buhar bulutlarının arkasından bakınca ilerideki açık kahverengi kurdeleye benzeyen yolu gördü. Hem bunu geçerlerken yine saatte 30 mil gibi oldukça iyi bir hızları vardı. Tren sonunda duracak gibi ağırlaşınca Bruce düz yolun 4 mil kadarını geride bıraktıklarını tahmin etti. Artık geçtikleri 3 dönemeç ve ağaçlar onları güvenle gizlemekteydi.
Bizi burada bulabileceklerini sanmıyorum. Fakat bunu yapmaya kalkacak olurlarsa düz yoldan inerek buraya erişmeleri gerekir. O arada biz de bir mil geride giderek yolun iki yanında ormanda pusuya yatacağız.
Rafi, o Araplar bizi kovalamayacaklar patron diye karşılık verdi. Kendilerine kadın ve bir bar dolusu içki buldular. General Moses yola çıkmaları için onları ancak 2 gün sonra ayıltabilir.
Herhalde sen haklısın Rafi. Fakat yine de işi bir olasılığa bırakmayacağız. Baskın için koruyucu önlem al. Ondan sonra geriye dönmek için bir çare düşünürüz.
Birden aklına bir şey geldi. Elmaslar, Martin Busiye'nin yanındaydı. Elizabeth Will'dekiler bunu duyunca pek hoşnut kalmayacaklardı. Bruce böyle düşündüğü için kendisinden tiksindi. Port Reprieve'de bıraktıkları en önemsiz şey o elmaslardı. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 165.